Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Mart 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Şerife Güzel'le birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız. Stüdyomuzda konuğumuz ise spor yazarı Ali Öcal olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Star Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Star Gazetesi'nin manşeti HDP ile ittifak şehit oğluma hakarettir. Millet İttifakı kandırmacasıyla terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve FETÖ ile kurulan kirli ortaklığa tepkiler sürüyor. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, "Şehit oğluma ihanet edemem" diyerek adaylıktan çekildi. CHP, İYİ Parti, HDP ile Saadet'in kurduğu örtülü ortaklığa isyan eden Nuri Yurdakul, adaylıktan çekildiğini açıklayarak partisinden istifa etti. Şehit babası olduğunu belirten Yurdakul, Saadet Partisi'nin PKK, FETÖ ve CHP ile yürüttüğü kirli oyuna dikkat çekerek, "Terör örgütüyle kol kola girmeyi içime sindiremem" sözleriyle ihanet ortaklığına tepki gösterdi demiş Star Gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti "Bana da gazi gibi saldırdılar." Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ayağa kalktığına işaret ederek, "Batı medyası zamanında Atatürk'e diktatör diyordu, şimdi bana diyor, hazmedemiyorlar" dedi. Batı medyasının Gazi Mustafa Kemal ile ilgili tespitlerini izledim. O kadar detayını bilmiyordum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "şimdi bana söylediklerini söylüyorlar, ona da diktatör dediler, şimdi bana diyorlar, hazmedemiyorlar" dedi. Bu arada bir başka başlık Akşam Gazetesi'nden size aktaracağımız Venezuela'ya karşı Suriye. Rusya, "Venezuela'dan çık, tüm seçenekler masada" diye tehditte bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a, "Venezuela'nın davetiyle oradayız, siz önce Suriye'den çıkın" cevabını verdi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti pazarlık odalarında yakalandılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP'nin gizli ittifaklarının deşifre olduğuna dikkat çekerken, hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar ve şu anda HDP'liler meclis listelerinden sızma hareketi yapıyor. Ankara, İstanbul, İzmir'de niye aday göstermediler, bu bir şeyi göstermiyor mu diye sordu. Ankara Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan, seçime bir hafta kala yapılan kur operasyonuna dikkat çekti. Dövizdeki hareketlenmenin Batı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi sıkıştırma operasyonu olduğunu belirten Erdoğan, "Operasyonları ters tepti, şimdi Türk lirası bulamıyorlar, tam manasıyla iş ters döndü," dedi. Erdoğan savunmadaki atılımlar içinde şöyle konuştu: "Ne zamanki insansız hava aracımızı ürettik, rahatladık. Terörle mücadelemiz ondan sonra farklı olmaya başladı. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz. 5 ton ağırlığında bir insansız hava aracı, yanlarında 1,5 tonluk bombaların olduğu. 5-6 ay içerisinde üretiyoruz. Terörle mücadele çok farklı şekilde gelişecek," dedi, demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kanaat önderleri beka dedi başlığı var. Kanaat önderleri ve cemaat temsilcileri 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu diyor Yeni Şafak gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri Golan'da yalnız kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki 14 üyesi işgal altındaki Golan'ın İsrail toprağı olmadığı konusunda birlik sağladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Suriye'nin talebi üzerine toplandı. Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak aldığı kararı savunurken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yalnız kaldı. Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti. Daimi üyelerden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242, 338 ve 497 sayılı kararlarına atıfta bulunarak Golan'ın İsrail toprağı olmadığını bildirdi. Milliyete konuşan uzmanlar Golan'ın Suriye toprağı olduğuna dikkat çekerek Trump'ın kararının saldırganlığı meşrulaştırdığını söyledi demiş Milliyet gazetesi. Hemen üstte adım adım nokta vuruşu başlığı var. PKK'nın sözde Dışişleri Bakanı Rıza Altun ve beraberindekilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT tarafından etkisiz hale getirildiği operasyondan önce güvenlik güçleri teröristlerin tüm güzergahlarında önlem aldı. Önce Altun bölgedeki en büyük kamplardan Brava'dan çıktı. MİT, Altun'un bir toplantı için Abu Bakra köyüne gideceğini öğrendikten sonra harekete geçti. Teröristler kestirme geçidi kullanmayı tercih edince F-16'lar milli lazer güdümlü füzelerle PKK'lıları vurdu demiş Milliyet gazetesi. Star Sabah gazetesinin manşeti Erdoğan sözünü tuttu, sıra bizde. Mehmetçiğin PKK'nın elebaşlarına yaptığı operasyon şehit ailelerinin yüreğine su serpti. Başkan sözünü tuttu diyen şehit aileleri duygularını anlattı. Dağlıca şehidi Okan Taşan'ın eşi Aylin Taşan, 2 yaşında oğlu yetim kalmış bir şehit eşi olarak sözünü tutan başkanımız Erdoğan'la gururluyum, inlerine gireceğiz dedi ve yaptı dedi. Şehit Ayhan Güzel'in annesi Meryem Güzel, şehidime gidip bu müjdeyi vereceğim, biz millet olarak Erdoğan'a her zaman destek olacağız. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, devletimiz son dönemde teröre karşı çok hassas şekilde çalışıyor. Teröre destek verenlerin tetiği çekenden bir farkı yok dedi. Şehit Fazıl Gürs'ün eşi Bilge Gürs, Kandil Cumhur İttifakı'na oy vermeyin diye bağırıyor. Erdoğan'ın Kandil'i başlarına yıkacağını biliyorlar diye yazmış Sabah gazetesi. Türk lirası biriktirin başlığı var. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Bu seçim Türkiye'nin beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Gençler, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Onun için yapmamız gereken çok şey var. Sanatta, kültürde, ilimde ve irfanda, teknolojide çok iyi bir konuma gelmemiz lazım. Dövizdeki oyunlar, Batı'nın, Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırma operasyonları. Bu sıkıştırma operasyonları ters tepti. Şimdi Türk lirası bulamıyorlar. Türk lirası biriktirin, isabetli olur, dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti, bizi böyle kaçırdılar. Akdeniz'de kurtardığı mülteciler tarafından kaçırılan El Hiblu 1 tankerinin Türk kaptanı Turgut Mahno yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı. Malta özel timlerinin etkisiz hale getirdiği isyancılardan 5 kişi gözaltına alındı. Libya'nın Trablus limanına giderken Avrupa Birliği'ne bağlı sahil güvenlik uçağından rotamızın üstünde zor durumda bir mülteci botu olduğu uyarısı, çağrısı aldık. Bottaki mültecileri gemiye almamız istendi. Gelip mültecileri bizden alacaklarını söylediler. 19'u kadın, 12'si çocuk, 108 mülteciyi aldık. Kumanyalarımızı verdik. Sabaha kadar bekledik. Kimse gelip almadı. Biz de varış limanımıza doğru yola çıktık. Trablus'a yaklaştığımızda mülteciler Libya'ya döndüklerini anlayıp demirlerle bize saldırdı. Libya'ya dönmektense ölmeyi tercih ederiz. Bizi İtalya ya da Malta'ya götürmezseniz sizi öldürürüz, dediler. Hayati tehlike olduğu için söyleneni yaptık. Ciddi yaralanmamız yok. Saldırganları teşhis için misafir ediliyoruz, dedi. Milat gazetesinin manşeti, seçim saldırısı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor. Kredi kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatıyla hareket ettiğini ifade eden uzmanlar, döviz kurunun yükseltilmesiyle seçim öncesi Türkiye'ye finansal operasyon çekildiğine işaret etti, demiş Milat gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti, müze olması kanunsuz, imza sahte, kararname yok. Türk Tarih Kurumu eski başkanı Halaçoğlu, Ayasofya'yı müzeye çeviren kararname sahtekarlığını anlattı. Uzun yıllar Ayasofya hakkında araştırma yapan Yusuf Halaçoğlu, 1934'te ibadete kapatılan mabedi müzeye çeviren kararnamenin resmi gazetede yayınlanmadığını söyledi. Halaçoğlu, o karar Bakanlar Kurulu'nun ardından Atatürk'ün önüne gelmiş ancak imzalamamış. Kriminal araştırma yapıldı. Atatürk'e ait olduğu söylenen imza da sahte, dedi. Yusuf Halaçoğlu, 2015'te Ayasofya'nın ibadete açılması için kanun teklifi verdiğini hatırlattı ve şöyle devam etti. Müze olarak kullanılması kanuni değil. Ayasofya'nın cami statüsüne kavuşmasını uluslararası camia hoş karşılamaz. Beni o dönem Vatikan'a bağlı birçok kuruluştan arayan oldu. Vazgeçin, önünüzü açalım teklifleri geldi, kabul etmedim, demiş Yusuf Halaçoğlu. Yeni Birlik gazetesinin manşeti, Erdoğan'dan dolar yorumu. Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır, dedi. Bu Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti Sağlık Bakanı Koca 5 yılda tamamlanacağının müjdesini verdi. Aşıların tamamı yerli olacak. Aşı konusunda kamuoyunda oluşan güvensizliği ortadan kaldıracaklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda 5 yıllık süreçte %100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ergül Birgül hattımızda bizi bekliyor. Ergül Birgül günaydın.
Günaydın, iyi bir yayın diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, haftanın son mesai günündeyiz. Yerel seçimler için bir anlamda son virajdayız da diyebiliriz. 31 Mart Pazar günü bilindiği üzere sandık başında olacak seçmen. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan saat 10.30'da başlıyor çalışmaları. Tuzla mitinginde önce seçmenle buluşacak, vatandaşlara seslenecek. Ardından da Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de seçmenle bir araya gelecek, vatandaşlara seslenecek yine yerel seçimler kapsamında. Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bilindiği üzere dün Osmaniye ve Mersin mitingleriyle seçmenle buluşmuştu ve bu anlamda seçim çalışmalarını noktaladı diyebiliriz. Bugün de bu akşam da özel bir televizyon kanalına konuk olacak. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunacak. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de birlikte ortak miting yapacaklar. Manisa'da bunu söyleyebiliriz. Öte yandan AK Parti'de de çalışmalar sürüyor. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve sonuç alım sistemine ilişkin genel merkezde bir basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan elbette ki yerel seçim çalışmaları kapsamında adayların çalışmaları da devam ediyor diyebiliriz. Bir not söyleyelim. Bugün Süleyman Soylu da yine Ankara'da olacak. Seçim çalışmaları kapsamında Şerefli Koçhisar'da seçmenle buluşacak. Ve son notta 15 Temmuz darbe girişim davalarıyla ilişkin verelim. Bugün Genelkurmay Çatı davası saat 10 itibariyle başlıyor. Yine Akıncı Üssü davası, Kara Harp Okulu davası da Sincan Adliyesi'nde bugün görüşülecek diyebiliriz. Evet, yine yoğun bir gündemle mesai, hafta sonu son iş günü mesaisi de bugün devam edecek diyebiliriz.
Ergül Birgül teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel. Şerife Güzel günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemin ilk maddesi pazar günü yapılacak yerel seçimler. Artık çalışmalar, hazırlıklar son aşamaya geldi. Biraz önce muhabirimiz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da çok yoğun bir programı olduğunu söyledi. Önce hazırlıkları konuşalım. 31 Mart'a giderken süreci nasıl değerlendireceksiniz?
Artık son saatler denebilecek mesafe kaldı seçime. Bu seçim çok yarışı yüksek dozda yürütülen bir seçim oldu. Yani kamuoyu da bunu zaten sıklıkla yaşamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programları çok yoğun. Dün de Ankara'da ilçe mitinglerine devam etmişti. Bugün daha önce gerçekleştirdiği İstanbul ilçe mitinglerine devam ediyor. Çünkü bütün ilçelere gidememişti. 8 mitingi var bugün. Yarın da devam edecek. Hafta sonunu tamamen, yani seçim sabahına kadar neredeyse İstanbul'a ayıracak ve ilçeleri tek tek gezerek son noktada partisi için destek istemeye devam edecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı dediğimiz gibi sadece Ankara ve İstanbul yoğunluklu değildi ama geçmiş seçimlere göre baktığınızda Ankara ve İstanbul yoğunluklu olduğunu görüyoruz. Hı hı. Gerçi yerel seçimlerde bu kadar yüksek performans hiçbir zaman olmamıştı. Diğer illerle ilgili programları da çok yoğun geçti Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani AK Parti seçmenini sandığa çekebilme adına ciddi bir çalışma sergilemiş oldu. Bölgede adaylar çalışmakla birlikte sonuçta Cumhurbaşkanı'nın mitingleri ve diğer bakanların özellikle kamuoyundan destek gördüğü bilinen bakanların mitingleri de katkı sağlıyor. Görüldük yani kamuoyu araştırmaları da bunu gösterdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yani bazı günlerde 3 ilde miting yaptı. Akşam televizyon programları, sonra ilçe mitingleri. Yani yoğun bir koşturmaca gerçekten 31 Mart'a sağlıkla ulaşsınlar diliyoruz. Yani.
Evet, gerçekten bu içinde. Çok yoğun çalışıyorlar. Akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT özel Cumhurbaşkanlığı özel yayınında olacak. Orada da önemli değerlendirmeler yapacak anladığımız kadarıyla.
Finali demek ki TRT ile yapıyor TRT'de. Çünkü yarın akşam 6'ya kadar siyasi çalışma yapılabiliyor. Ondan sonra yani başka bir televizyon programına çıkma şansı olmayacak demek ki.
Evet, dün de Ankara'da sizin de altını çizdiğiniz gibi yine yoğun bir programı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. En çok Atakule'de gençlerle buluşması, orada yaptığı açıklamalardan ayrıntılar bugün gazete manşetlerinde. Orada da ekonomik başlıklar, ekonomi dünyasıyla ilgili başlıklar öne çıkıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Ekonomiyle ilgili birkaç gün önce yaşanan bu İngiltere swap piyasasında yaşanan ve Türkiye ile ilgili yani Türk parası ile ilgili faizlerin çok yükselmiş olması ve ekonomi camiasında yarattığı dalgalanma çok ciddi bir risk olarak değerlendirildi. Ekonomistlerin yazılarına baktığımızda Türkiye'nin aldığı kararların aslında ileriki dönem için yatırımcıyı uzak tutabilecek nitelikte olduğu yönünde değerlendirmeler de vardı. Fakat hem dün Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri hem Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın ifadeleri bunun tamamen kontrol altına alındığı ve bu geçici durumun tamamen normale döndüğü yönünde. Ekonomiyi aslında seçim endeksli bir yarışa dönüştüren de bir yapı var. Bir taraftan baktığınızda zamların seçim sonrasında geleceği yönündeki beklenti yüksek. Seçim sonrasında işte IMF ile anlaşma olacak olur mu tartışmaları yerini koruyor. Baktığınız zaman aslında bunlar hiçbir şekilde gündemden çıkmıyor. Bir kenarında duruyor. Hükümet aldığı tedbirlerle ve yaptığı açıklamalarla bunun olmayacağını ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını da ifade ediyor ama bu seçimlere dönük olarak söyleyebiliriz. İlk kez bu tartışmalar çok da fazla geri yerine atıldığında yerinde durmuyor. Tekrar hemen öne çıkma özelliğine sahip. Yani bir kesim var ki ya da belki bütün toplumda böyle bir beklenti ya da yurt dışı çevrelerin beklentisi. Bunu hem Cumhurbaşkanımız hem de Berat Albayrak'ın ifadelerinde yurt dışı beklentinin bu yönde Türkiye'ye dönük bir operasyon olduğu şeklinde algılıyoruz ama içerideki beklentinin de bunu destekliyor olması dikkat çeken taraf. Dolayısıyla seçim gecesine dair, seçim sonrasına dair söylenenler çok farklı. Fakat tedbiri elden bırakmamaya çalışıyor hükümet. Yine ben bırakmayacaklarını ve bırakmamak için çaba gösterileceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı ifadelerine baktığımızda bunun tamamen yurt dışı piyasalarına ya da yurt dışındaki belirli odaklardan Türkiye'ye dönük bir hamle olduğu yönünde işte bir atak oldu. Ara ara bu ataklar yapılıyor ve bertaraf ediliyor şeklinde değerlendiriliyor.
Hı hı. Peki bir de seçim güvenliği meselesi var. Bugün Hürriyet gazetesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları var. 31 Mart yerel seçimleri için tüm önlemleri aldıklarını belirtmiş Sadi Güven. Ve vatandaş Türkiye'deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini ve tutanaklarını, ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini kontrol etme, görme hakkına, imkanına sahip demiş. En önemli güvenlik kodlarından biri de bu demiş seçimin. Seçim güvenliği meselesini nasıl değerlendireceksiniz?
Bir önceki yerel seçimi hatırlayanlar bunu biraz özellikle Ankara için tartışmalı hale getirilen bir durum olduğunda bilirler. belirli bir zaman dilimi içinde elektriklerin kesilmesi söz konusu olmuştu ve bundan dolayı çok, hatta işte trafoya kedi girdi falan denilerekten bu konu daha sonraki seçimlerde de tedbirlerin artırılması için bir gerekçe olarak da kullanılmıştı. Şimdi seçim güvenliği için elektrik kesilmesinin olmayacağına yönelik EPDK'nın tedbirleri ve Enerji Bakanlığı'nın açıklamaları söz konusu oldu. YSK'nın açıklamaları seçim sistemine ilişkin oy kullanma ve sonrasındaki sayım döküm işlemlerine ilişkin güvenceleri ifade ediyor. Sadi Güven'in orada söylediği sözün ne kadar önemli olduğunu bence özellikle muhalefet partileri ya da seçime itiraz etmeyi düşünen kesimlerin dikkate alması gerekiyor. Çünkü seçimdeki sandık tutanakları gerçekten bütün partilere açık. Partiler temsilci bulundurabiliyor ve parti temsilcileri sandık tutanağının ıslak imzalı halinin görüntüsünü alabiliyor. Hı hı. Yani seçimlerde hile yapıldığı iddiasını gündeme getirecek olan kişi eğer varsa öncelikle bu sistemi yani matematiksel bir hesapla takip edebilir. Yani ortaya çıkıp seçimde hile yapıldı diye yani boş bir laf atmanın gereği çok fazla yoktur bu durumda. Çünkü gerçekten takip edebilirsiniz. Bir sandık numarasını alırsınız. Yani madem partisiniz, madem herkes seçimini sıkı tutmaya çalışıyor, o zaman görevlendirirsiniz ve görevlilerinizi sıkı takip edersiniz. Yani hep benim izlediğim siyasi partilerde parti işlerini, siyasi işleri yürüten temsilcilerin söyledikleri seçim sandıkta kazanılır. Hı hı. Yani sahada çalışırsınız, sandıkta kazanırsınız derler. Seçimi kazanmak isteyen parti bu işlemi çok sıkı tutar. Hı hı. Yani çok da zor değil dediğim gibi. Yani çok fazla bir sürü sistemlere, yeni işlemlere gerek yok. Sadece matematiksel olarak bir görevli, sadece görevini iyi yapacak olan kişiler gerekiyor. Yani görevli oradaki sandık tutanağını alacak. Sonra bunun ilçe birleştirmede ve il birleştirmede aynı rakamları tutuyor mu tutmuyor mu bunu kontrol edecek. Bu kadar basit. Eğer bir siyasi parti zaten bunu yapamıyorsa bu sandıktan süreci il ve YSK'ya kadar giden süreci, ilana kadar giden süreci takip edemiyorsa zaten onun yani bir şey organize etme şansı da olmamış demektir. Hı hı. Dolayısıyla partiler öncelikle tabii ki fiziki güvenlik koşulları ayrı. Yani güvenlik birimlerinin okullarda alacağı tedbirler ya da bölgelerdeki yaşanabilecek olası durumlara karşı yine İçişleri Bakanlığı'nın hem jandarma hem polis kuvvetleri üzerinden alacağı tedbirler için demiyorum. Onlar ayrı ve hani onlar bizim vatandaş olarak ya da vatandaşların ya da siyasi partilerin dışındaki tedbirler. Siyasi partiler seçimle ilgili tartışmaları yapmadan önce bunları yapmak zorundadır. Hı hı. Eğer sandıkta siz bu takibi yapamıyorsanız, görevliniz yoksa ondan sonra o sandıkla ilgili iddiada da bulunamazsınız. Bulunduğunuz takdirde de haksız duruma düşersiniz zaten.
Evet, peki bakalım seçim gecesi nasıl bir süreç takip edeceğiz? Şimdi bir seçim gecesi var, bir de seçim sonrası artık 31 Mart sonrası süreçte konuşuluyor, tartışılıyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezileri olacak, Rusya'ya gidecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidecek. Hem ekonomide reform adımlarının atılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu yönde açıklamaları var. 1 Nisan ve sonrasını nasıl değerlendireceksiniz?
Orada aslında birkaç başlıkta sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz şekilde durumu değerlendirmek lazım. Birincisi bu seçim dediğimiz gibi dozu çok yüksek ve gerilimi de fazlasıyla yani en azından sözlü olarak gerilimi yüksek bir seçim oldu. Yerel seçim de aslında yerel seçimin ötesine geçti ve yani beka meselesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın öne attığı ve gerçekten altını da farklı ifadelerle doldurduğu beka tartışması seçimin ana gündemini oluşturmuş görünüyor. Vatandaş nezdinde de bu gündemin oluşması istendi ve baktığınız zaman Türkiye'nin beka sorunu aslında birkaç noktada kendini gösterecektir. Birincisi seçimi bir kenara koymak gerekecek. Çünkü bu bir yerel seçimdi. Sonuç itibariyle tartışma beka üzerinden olsa dahi oradaki vatandaşın tercihinin ne yönde olması gerektiği üzerinden bir tartışmaydı bu. Yani seçeceğiniz belediye başkanı evet ama sonuçta seçeceğiniz kişinin kimliği, kişiliği ve bulunduğu yer, durduğu yer ve kendini konumlandırdığı alan açısından Cumhur İttifakı bunu vatandaşa özellikle vermek istedi, bu mesajı. Baktığınızda yerel seçim, evet, belediye başkanı seçeceksiniz. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri var ki Güneydoğu özellikle bölgesinde yeniden PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen ya da oraya çalıştığı görülen isimler seçilse bile bunlara kayyum atanacağı yönündeki ifadeleri var. Bunun sadece belediye başkanları için değil, belediye meclis üyeliklerinde de bu sefer işletileceğini anlayabiliyoruz ifadelerden yola çıkarak. Dolayısıyla yerel seçim, ama yerel seçimin kendiliğinden böyle bir devamında sürecin işleyebileceğini öngörmek mümkün. İkinci nokta, aslında seçim gecesi için biraz önce konuşurken ifade etmeliydik belki de. Seçim gecesi de itirazların seçimle sınırlı kalmayacağı, geceyle sınırlı kalmayacağını ifade edebiliriz. Çünkü bu sefer muhtar seçimi, mahalledeki beldeler var, ilçeler var, iller var. Dolayısıyla büyük şehirler, her kesimde çok fazla talipli var ve çok adayın yarıştığı bir sistem. Dolayısıyla itirazın çok yüksek olacağını bekliyoruz. Partiler bununla ilgili yoğun bir hazırlık içinde olacaktır. Zira adaylar bunu hiçbir şekilde bırakmayacaktır. Geçmiş seçimlerden hatırlarsanız Yalova'da seçim tekrar edilmişti, evet, ve bir oyla, yani sayım tekrar sayılmıştı. Bu sefer seçim gecesi uzun sürecektir. Saymaktan dolayı değil, tekrar saymak ve itirazları değerlendirmek için. Çünkü yani milletvekili seçiminde belirli bir oy tutturmanız gerekiyor ya da belirli bir sayıyı edinmeniz gerekiyor bu küsuratların bölünmesi çerçevesinde, ama yerel seçimde öyle değil. Bir oyla seçimi kazanabiliyorsunuz ya da kaybedebiliyorsunuz. Bu aday için çok önemli. Hı hı. Dediğim gibi beka sorunu aslında bir yerelde var, beka, hı hı, seçim sonrasına dair. İkincisi, Türkiye ile ilgili, bu yerel seçimle bağlantılı değil elbet, ama dediğimiz gibi gelinen süreç seçim olmasının dolayısıyla tedbirlerin farklı şekilde alınmak durumunda kalınışı, ekonomiyle ilgili yeni başlangıçların ya da yeni programların uygulanmasını beraberinde getireceği bir süreç olarak görülmeli. Çünkü tedbir alınması gerekiyor. Her ne kadar hükümet kanadından, yani biz zaten gereken tedbirleri alıyoruz denilse de, sonuçta ekonomik tedbirlerde can acıtıcı, hani kemer sıkma politikaları uygulanamaz. Her seçim öncesinde bunun bir gerçekliği vardır. Uygulanması çok mümkün değil. Dolayısıyla bazı tedbirlerin seçim sonrasında uygulanması ve Türkiye'nin dışarıdan söylenilen şekilde çok büyük bir darboğaza doğru girdiği değil, buradan çıkmak üzere bazı tedbirler almak zorunda kalışı söz konusu olur. Yani vergi gelirlerinin artırılması için bir tedbir gerekiyorsa bu mutlaka alınmak durumunda kalacaktır. Bir de şöyle düşünün, bundan sonraki 4 yıl en azından seçim olmayan bir sürece girecek Türkiye. Dolayısıyla hükümetin eli aslında bu anlamda tedbirleri alma açısından da rahat olacak. Seçim sonrasında hemen ertesi gün başlanacağı düşünülmez, ama adım adım bununla ilgili bir programın uygulanacağını görmek mümkündür diye düşünüyorum. Çok uzun olacak ama bir taraftan Türkiye'nin yurt dışı bağlantılı yeni süreçleriyle ilgili de bir gelişme süreci bekleniyor. O da Amerika ile özellikle S-400 konusundaki görüşmeler ve Amerika'nın bu konuda Türkiye'ye yaptığı baskının nereye doğru gideceği yönünde. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın Amerika seyahati buna bağlı olarak gerçekleşecek. Bu konu biraz uyutulmuş ya da biraz hani durdurulmuş gibi görünmekle birlikte, seçim sonrasında bunun da yoğunlaşacağını söylemek mümkün. Zira Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını istemiyor. Çok net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin bunu alması durumunda da yaptırım uygulayacağını sinyallerini şimdiden veriyor. Hem kongrenin özellikle S-400'lere karşı F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarması gibi bir riski söz konusu ya da Türkiye'nin gündemine getiriliyor. Ya da Türkiye'nin S-400'leri almayı bırakıp Patriot'ları alması yönünde de programın uygulanması. Türkiye şimdi bu seçenekler arasında, ki daha öncesindeki açıklamaları bilirsiniz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Dışişleri Bakanı'nın da, Savunma Bakanı'nın da açıklamaları vardı S-400'lerin alınacağına yönelik. Çünkü parası ödendi, biz bunun teslimatını zaten Temmuz'da bekliyoruz, bu konu kapandı denildi. Kapandı mı? Türkiye açısından kapanmış görünüyor. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yapacağı seyahat önemli. orada başka bir formülasyon gündeme gelir mi? O artık liderlerin görüşmesinde ortaya çıkabilecek yeni bir durum. Yani Türkiye açısından yeni bir durum. İkincisi, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika seyahatinde nasıl bir tablo çıkacak? Üçüncüsü, Amerika'dan başka bir yaptırım ya da başka bir hamle gelecek mi? Bunlar da Türkiye açısından önemli.
Peki, evet, anladığımız kadarıyla 1 Nisan ve sonrası bambaşka başlıklar olacak konuşacağımız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, sağ olunuz. Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Ali Öcal stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz. Sporda yaşanan gelişmelere futbolla başlayalım. Milli takım, amili futbol takımımız iki önemli maçtan başarıyla çıktı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi milli takımımız oynadığı Arnavutluk ve arkasından Moldova maçlarını kazanarak hepimize çok güzel bir moral verdi. Bir ay içerisinde gerçekten hiç kimsenin beklemediği çok büyük bir değişim yaşandı. Özellikle Lucescu ile yollar ayrıldıktan sonra milli takımın başına getirilecek antrenör konusunda çok kafa yorulmuştu. Bana göre de en isabetli seçim olarak Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş gerçekten bir ay içerisinde takımda çok ciddi değişikliklere neden olacak tercihler yaptı ve hepimize büyük bir moral kazandırdı. 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Fransa gibi çok güçlü bir rakiple mücadele edeceğiz. Ama ondan önce Arnavutluk'la başlamıştık maçlarımıza. Arnavutluk'u 2-0 yendik. Bu hafta içerisinde de Eskişehir'de gerçekten muhteşem bir seyirci önünde 4-0'lık bir galibiyet aldık ve iki maçta alınan 6 puan umutlarımızı bir hayli artırdı. Kadro yapımıza baktığımız zaman çok iyi bir seçim olduğunu, tecrübeli oyuncularla genç nesli, jenerasyonu çok iyi harmanlayan bir Şenol Güneş. Şenol Güneş'ten de bunlar bekleniyordu. Şimdi Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta bir mesaisi var. Bu mesai Haziran ayı sonunda sona erecek. Tamamen milli takımın başına geçecek. İşte milli takımın Haziran ayında çok önemli karşılaşmaları var. Özellikle Fransa'yla ve İzlanda'yla yapılacak karşılaşmalar 2020 finallerine katılma yolunda bize bir hayli önemli yol gösterici sonuçların alınmasına neden olacak diye bekliyoruz.
Peki, başarılar diliyoruz. Milli takımımızda şimdi hem bu milli maçlar dolayısıyla hem de seçim dolayısıyla iki hafta ara verildi.
Evet, özledik. Futbolu özledik. Bir hayli özledik. Dolayısıyla yerel seçimler nedeniyle de bu hafta karşılaşmaların olmaması nedeniyle futbol severler futbola olan özlemlerini bir hafta daha böyle sabretmekle geçirecekler. 5 Nisan'da 27. hafta karşılaşmaları Antalyaspor Trabzon karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde çok heyecanlı maçlara sahne olacak görülüyor. Özellikle şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'in bir üstünlüğü var 6 puanlık. 58 puanla lider durumda görünüyor. Arkasında hemen Galatasaray'ı görüyoruz 52 puanla. Onun ardında da Beşiktaş var. Ve ondan sonra Trabzonspor var. Bu 4 takımın dışında kalan 14 takımın hatta Trabzonspor'da kattığımız zaman 14 takımın küme düşme tehlikesi var. Bugüne kadar pek şahit olduğumuz bir durum değil. Bu durum gerçekten çok ilginç sonuçlara gebe önümüzdeki günlerde. Fenerbahçe tarihinin en zor, en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Özellikle 7 Nisan'da Ankara'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda saat 16'da oynanacak pazar günkü karşılaşma, herkesin sonucunu merakla beklediği bir karşılaşma. Bu karşılaşmada her iki takımı da sonuçlar çok ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin 31 puanı var. Ankara Gücü'nün de 31 puanı var. Fenerbahçe küme düşme tehlikesini yaşıyor. Lige baktığımız zaman şu anda iki tane takımın küme düşme yolunda bir hayli artık şanslarının azaldığını görüyoruz. Bu takımlar işte Akhisar Spor ve Erzurum Büyükşehir Belediyespor. Geri kalan 12 takımın küme düşme tehlikesi devam ediyor. Lig bu nedenle bir hayli heyecanlı olacak diye düşünüyoruz. Spor Toto 1. Lig'de de ilginç mücadeleler var. Sonuçları merakla beklenen karşılaşmalar olacak. Seçimler nedeniyle onlara da ara verildi. Salı gün 27. hafta karşılaşmalarına tekrar devam edilecek. İşte Boluspor'la Gençler Birliği önemli karşılaşmalardan birini oynayacak. Gençler Birliği'nin 54 puanı var. Denizli Spor Altay'la oynayacak. Denizli Spor'un da 54 puanı var. Bu iki takım Süper Lig yolunda diğer rakiplerine göre bir hayli önde görülüyorlar. Üçüncü sırada olan Osmanlı Spor'da Altın Ordu'yla çok önemli bir karşılaşma oynayacak. Altın Ordu da Süper Lig'i zorlayan takımlar içerisinde. Küme düşme hattında da bir hayli zor karşılaşmalar var. Elazığ Spor ve Eskişehir Spor, İstanbul Spor gibi çok köklü takımların küme düşme mücadelesini görüyoruz. Bu da gerçekten ligimizin çok zor geçeceğinin işaretlerini veriyor. Kardemir Karabük Spor lige veda eden takımlar arasında. Futbolla ilgili hasret ve özlemlerimize bir hafta ara verdikten sonra 5 Nisan'da tekrar futbol topu Santra yuvarlağına konacak.
Evet, bir de Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Onları değerlendirelim.
Evet, yarı final karşılaşmalarıyla başlanacak. Galatasaray, ondan sonra Evkur, Yeni Malatya Spor, Ümraniye Spor takımları bir üst şeye çıkabilmek için mücadele edecekler. Finale adılarını yazdırmak için ilk maçlarını oynayacaklar. Bu karşılaşmalarda gerçekten çok önemli. Özellikle Galatasaray açısından çok önemli bir sürece girildiğini görüyoruz. Galatasaray'ın geçen hafta yaptığı Mali Genel Kurul Türkiye gündeminde bir hayli tartışmalara neden oldu. Camiada da çok ciddi çatlak seslerin çıkmasına neden oldu. Başkanın ibra edilmemesi, mali açıdan genel kurulda mali açıdan ibra edilip idare açıdan ibra edilmemesi Mustafa Cengiz yönetimini çok ciddi sıkıntılara soktu. Burada bir yeniden bir genel kurul kararı alınması bekleniyor. Ama başkan ısrarla biz görevimizin başındayız diyor ve görevlerine devam edeceklerini, Galatasaray'ı çok iyi bir noktaya girdiklerini ifade ediyorlar. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'le bir 5 yıllık sözleşme söz konusu. Fakat bu gelişmeler ardından bu sözleşme de rafa kaldırıldı. Çünkü bir belirsizlik var. Bu arada UEFA da futbolcuların borçsuz imzalarını bekliyor. O taahhütlerini bekliyor. 31 Mart'a kadar bu imzaların da gelmesi gerekiyor. Bunlarla da baktığımız zaman Galatasaray için hem kupa hem lig hem de böyle idari ve mali işler noktasında sıkıntılar bir üst seviyeye ulaşmış durumda. Ama bu Galatasaray'dır. Bu tür zorlukları yaşamıştır ve aşacaktır. Son 7 yılda 5 kez başkan değişikliğine gitmiş bir camiadır. Bu arada Galatasaray Lisesi ile taraftarları arasında bir çekişmeye neden oldu. Bu da hoş bir şey değil. Dilerim Galatasaray gibi büyük camialar bunları atlatır, hak ettiği yönetimlerle idare edilmeye devam eder diye düşünüyorum.
Peki, şimdi futboldaki yaşanan gelişmeler böyle. Biraz da basketbola bakalım. Basketbolda neler oluyor?
Evet, basketbolda tabii Avrupa Ligi maçları vardı. Fenerbahçe İtalya'dan Milano'dan 90-104'lük galibiyetle dönerek Euroleague'de liderliğini sürdürdü ve liderliğini garantiledi. Gerçekten Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Avrupa Ligi'nde bir başka temsilcimiz yine Anadolu Efes var. Anadolu Efes de bugün İspanya'da bir karşılığı Baskino ile oynayacak. Yani gerçekten onlar da 4. sırada Avrupa Ligi'nde. Dolayısıyla iki takımımızın bize Avrupa Ligi'nde yaşattığı heyecanlar gerçekten gurur veriyor, mutluluk veriyor. Merakla takip ediyoruz. Avrupa Ligi'nde bir başka takımımız var, Darüşşafaka. Maalesef o son sırada. 13. sırada olan Bayern Münih'le İstanbul'da oynayacağı bir karşılaşmayla artık Avrupa Ligi'nde ki son maçından bir önceki maçına çıkmış olacak. Yine Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları yarın ve pazartesi gün tamamlanacak. İşte orada da yine Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in büyük bir mücadelesini görüyoruz. Aynı Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig'de de iki takımın kıran kırana bir mücadelesi var. Bir maç fazlasıyla Anadolu Efes lider durumda. Bu haftaki maçlar gerçekten sonucu etkileyecek karşılaşmalı olarak bekliyoruz. Bunun yanında voleybol var tabii. Voleybolda da bir hayli önemli karşılaşmalar var. Özellikle Sultanlar, Vestel Sultanlar Ligi'nde playoff karşılaşmaları başladı. Bu karşılaşmalar içerisinde ilk adını yarı finale yazdıran takımlar içerisinde Vakıfbank'ı görüyoruz. Vakıfbank'tan sonra Eczacıbaşı da ilk maçını kazandı. Eczacıbaşı da büyük bir ihtimalle yarı finale adını yazdıracak takımlardan birini oluyor. İşte Fenerbahçe'yi bekleniyordu. Fenerbahçe ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı. İlk maçı kazanan Sarı Lacivertler bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılacağı beklenirken çok çekişmeli bir karşılaşma sonunda Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup olunca 3. maça kaldı. Yarı finale adını yazdıracak takım bu karşılaşmada 6 Nisan'da olacak. Bir başka karşılaşmada yarı finalistleri belirleyecek karşılaşma Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynayacak. Galatasaray ile Beşiktaş da bu akşam karşı karşıya gelecekler. Eğer Galatasaray bu karşılaşmayı kazanırsa adını yarı finale yazdıracak. Artık 4 tane takımın kıran kırana yarı final mücadelelerini izleyeceğiz diye bekliyoruz.
Evet, başarılar diliyoruz herkese. Bir de ödül töreni vardı dün gece. Biraz da ondan bahsedelim.
Evet. Yani gerçekten 65 yıl gibi çok önemli bir süreç. Yani Türk spor tarihinin en önemli ödüllerinin verildiği Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu ödül töreninde çok önemli sporcular, antrenörler, yöneticiler ödüllere layık gördüler. Evet, 200 metrede yılın sporcusu Ramil Guriyev yılın sporcusu ödülünü aldı. Gerçekten 200 metrede son yıllarda çok müthiş bir çıkış yapan bir sporcumuzdu. Gurur verici bir geceydi. Türk spor tarihinin önemli bir özetiydi bana göre. Gerçekten olimpiyat düzenlemeye aday bir ülkenin bu tür ödül törenlerine çok büyük ihtiyacı var. Futboldan, atletizmden, tekvondodan, olimpik sporlara kadar her yerde çok görkemli bir geceydi. Dilerim bu işte olimpiyat düzenleme hayali olan bir ülkemiz adına çok güzel bir geceydi. Bu gecenin sonuçlarının artık yansımasını bekliyoruz sahalara, kortlara, evet, tribünlere.
Peki, Vakıfbank kadın voleybol takımı da ödül almış bu gecede.
Evet, tabii.
Onları da tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
Spor yazarı Ali Öcal bizlerle birlikteydi.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Burası kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Thank you.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, camilerimizden ezan sesini duymak, birlikte namaza durmak, aynı duaya el açmak demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu sadece bir radyo değil, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Sinop ve Sivas çevrelerinin yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu'nun güneyi ile gece saatlerinden sonra Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu 9, İstanbul parçalı bulutlu 11, İzmir çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15, Erzurum çok bulutlu aralıklı kar yağışlı 1, Amsterdam parçalı bulutlu 14, Atina sağanak yağışlı 13, Bağdat sağanak yağışlı 21, Berlin az bulutlu 14, Kiev parçalı bulutlu 10, Lefkoşa sağanak yağışlı 17, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid parçalı bulutlu 20, Mekke az bulutlu 34, Moskova karla karışık yağmurlu 5, New York az bulutlu 13, Paris parçalı bulutlu 16, Pekin parçalı bulutlu 12, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Viyana az bulutlu 14, Zürih az bulutlu 14 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi programımıza. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 25-29 Mart tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail-Filistin özelindeki Orta Doğu politikalarını çöpe atmaya devam ediyor. Donald Trump bu kez de İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepelerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını açıkladı. Karar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun başkent Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette Beyaz Saray'da açıklandı. Yahudi lobisinin çok güçlü olduğu Amerikan Kongresi'nde siyasetçiler Donald Trump'ın Golan kararına destek verirken Amerikan kamuoyunda ise farklı görüşler var. Öncelikle Donald Trump'ın yaklaşan İsrail seçimleri öncesi Benjamin Netanyahu'ya bir seçim hediyesi verdiği, bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Yahudi lobisinin desteğini sağlama almaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Uluslararası hukuk bakımından herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu adımın buna karşın bölgede istikrarsızlığı körükleyeceği yorumları yapılıyor. Hizbullah'ın önümüzdeki süreçte İsrail'e yönelik eylemlerini arttıracağı ve bunun da gelecekte İsrail ile Suriye arasında yeni gerginliklere sebep olacağı görüşü hakim. Bunun yanı sıra Kırım'ı ilhakı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri işgalini tanımasının çifte standart olduğu belirtiliyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından toplandı. Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı aldığı bu karara Güvenlik Konseyi'nde destek bulamadı. Güvenlik Konseyi'nin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki 4 daimi, 10 da geçici üyesi Golan Tepelerinin İsrail toprağı olmadığını belirten konuşmalar yaptılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden İngiltere ve Fransa, konseyin 242, 338 ve 497 sayılı kararlarına atıfta bulunarak Golan Tepelerinin İsrail toprağı olmadığı görüşünde birleşti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Safrankov da kararın keyfi alındığını ve başarısız olmaya mahkum olduğunu söyledi. İsrail işgaline karşı çıkılan 497 sayılı kararda İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur deniliyor. Dünya Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili kararını konuşurken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 2,5 yıldır hiç olmadığı kadar rahat bir hafta geçiriyor. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 başkanlık seçiminde Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığının incelendiği Rusya soruşturması raporu sunuldu. Rusya soruşturması özel savcısı Robert Mueller, Donald Trump ve kampanya ekibinin Rusya ile işbirliği yapmadığı ve adaleti engellemeye çalışmadığı sonucuna vardı. Raporda Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılındaki başkanlık seçimine 2 kez siber yolla müdahale etmeye çalıştığı belirtildi. Ancak bu girişimler sırasında Donald Trump ve kampanya ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına dair bir kanıt bulunamadı. Donald Trump'ın adaleti engelliğine dair kanıt da bulunamadı. Ancak Robert Mueller, zor konular diyerek bu konudaki kararı Adalet Bakanı William Barr'a bıraktı. Donald Trump hafta boyu gerek attığı tweetler gerekse kamera önünde yaptığı açıklamalarla bunun bir zafer olduğunu ima etti. Rusya ile işbirliği yok, adaleti engelleme yok dedi. Demokrat Parti ve kamuoyunun %80'inden fazlası ise raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, Adalet Bakanı William Barr'ın Donald Trump tarafından atandığını hatırlatarak, William Barr Donald Trump'ı hukukun üstünde görüyor. Onun özetlediği rapora nasıl güveneceğiz şeklinde konuştu ve raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istediklerini ifade etti. Amerikan Boeing firması 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklardaki otomatik uçuş kontrol sisteminde hatanın önüne geçmeyi amaçlayan yazılım güncellemesini tamamladığını duyurdu. Söz konusu yazılımda yapılan değişiklikler Renton'da yüzlerce pilot ve gazetecinin bir araya geldiği fabrikada açıklandı. Boeing'den üst düzey bir yetkili, "Böyle kazaların bir daha yaşanmaması için her şeyi yapacağız," dedi. Yazılım güncellemesi kapsamında Boeing daha önce isteğe bağlı olan bir uyarı sistemini de uçaklarda standart hale getiriyor. Uyarı sistemi sensörler çelişkili okuma yaptığında pilotları uyarıyor. Söz konusu uyarı sistemi düşen 2 uçakta da bulunmuyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz bir haftanın genel bir değerlendirmesini yapacağız sizinle. Biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı da Amerika'da yaşanan gelişmeleri aktarırken aynı bizim geçen hafta en çok konuştuğumuz konu başlığında olduğu gibi Golan Tepelerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına attığı imzaya değindi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri yalnız kaldı başlığı var bugün Milliyet Gazetesi'nde. Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti diyor. Nasıl değerlendireceksiniz Golan Tepeleri ile ilgili hem alınan kararı hem sonrasını?
Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İsrail ile ilgili Trump geldikten sonra işte başkenti elçiliği Kudüs'e taşımış olması ve ardından Golan Tepeleri kararı Orta Doğu'daki krizi artık çözülemeyecek ölçüde derinleştirdi diyebiliriz. Halbuki Trump biliyorsunuz çok yakın bir zamanda Filistin'le ilgili bir barış planı açıklayacağını ve bu planın tüm dünyada büyük bir memnuniyetle karşılanacağını dile getiriyordu. Eğer Filistin'le ilgili plan hani elçiliğini Kudüs'e taşımak, Golan Tepelerinin işte İsrail'e ait olduğunu kabul etmekse zaten bu dünyanın memnuniyetini değil görüldüğü gibi memnuniyetsizliğini göstermiş olacak. Bir de şuna dikkat çekmek lazım. Yani Trump'ın Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğuna dair kararı ile işte Rusya soruşturmasında suçunun olmadığına dair açıklamanın hemen hemen aynı ana denk gelmesi bunun bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Biz şunu görüyoruz. Trump seçildiği andan itibaren işte bir sözde ya uydurma bazen bu tür iddialar da var. Rusya soruşturmasıyla bir şekilde kıskaça alınıp özellikle İsrail ile ilgili olumlu kararlar almasında İsrail lobisinin etkisiyle bu kararlardan kurtulmak için bir çaba gösterdiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor hem de Avrupa'daki basında buna dair yorumlar yapılıyor. Şimdi Golan Tepeleri biliyorsunuz 1967'deki bu Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra İsrail tarafından işgal edilmiş bir Suriye toprağı. Ve burada şu anda İsrail ordusunun önemli oranda etkinliğini sürdürdüğünü görüyoruz ki ve hatta hukuksuz bir şekilde bazı Yahudi yerleşimcileri bölgeye yerleştirerek bir şekilde geleceğe dönük burayı ilhak etme amacını güttüğü dile getiriliyor. Bir diğer plan ise biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekileceğini açıkladı Trump. Ve bu çekilmeyi açıklarken de işte Fırat'ın doğusunda güya Türkiye ile bir güvenli bölge oluşturacağını ve aynı güvenli bölgenin Ürdün-İsrail sınırında da oluşturulacağını dile getiriyor. Ve bu plan içerisinde belki çok fazla gündeme gelmedi ama Amerika Birleşik Devletleri sanki güneyde oluşturacağı güvenli bölge planı içerisinde bu Golan Tepeleri sınırından itibaren yaklaşık 20 kilometrelik alanda askersiz ve yerleşime açık olmayan bölgeyle Golan'ı tamamıyla İsrail'e katmak istiyor. Bir de tabii Suriye siyasi barış süreci, Suriye'de siyasi barış sürecinde ileriki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamıyla Suriye'de terk ederken yapacağı anlaşmada Golan Tepelerini bir şekilde İsrail'e katma gibi bir planı, stratejisi olduğuna dair de görüşler var. Ben de sen kişisel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu plan, bu strateji ölçüsünde hareket ettiğini söyleyebilirim. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri sanki Orta Doğu'da uyguladığı politikaların temelinde İsrail'in güvenliği, İsrail'in işte devlet sınırlarının genişlemesi, İsrail'in hakimiyetinin tüm Orta Doğu ülkelerince ama isteyerek ama zorla tanınması ölçüsünde bir politika yürütüyor ve bir baskı yürütüyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bozulmasının ana nedenlerinden birisi de Türkiye'nin İsrail politikası biliyorsunuz. Yıllar öncesinde One Minute çıkışıyla başlayan ve devamında İsrail'in Filistin'de Gazze'de yapmış olduğu katliamlara karşı Türkiye'nin dünya kamuoyunu ayağa kaldırması, Birleşmiş Milletler'de bununla ilgili girişimlerde bulunması, İslam dünyasında özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere sık sık İsrail'in bu katliamlarını gündeme getirmesi Netanyahu başta olmak üzere ondan önceki hükümetlerce de hoş karşılanmıyordu. Bu anlamda Türkiye'yi kendilerine bir hedef olarak görüyorlardı. Günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olumsuz bakmasında da yine İsrail'in Türkiye'ye bakışının etkili olduğunu, önemli olduğunu, yine ABD'nin başta PKK olmak üzere FETÖ gibi bilimum terör örgütlerini desteklemesinde sanki Türkiye'ye bir ders vermek istediği, Türkiye'nin İsrail karşıtı politika politikasına karşı içeride ve dışarıda onu abluk altına alarak, sıkıştırarak zor durumda bırakmak istediğine dair güçlü yorumlar var denebilir. Peki bu ne olacak bundan sonraki süreçte? Eğer bu şekilde devam ederse Orta Doğu'da hiçbir zaman huzur olmayacak. Bu huzur sadece Filistinlileri, Gazze'lilere bomba atarak, onları öldürerek, onları sürerek sona ereceği zannediliyorsa şu anki İsrail hükümeti de yanılıyor. Çünkü sirenler altında bir hayat sürmek, ne zaman bomba atılacak, ne zaman bir saldırı düzenlenecek korkusuyla yaşamayı Yahudiler de hoşlarına gitmiyordur. Zaten şu anda dünyanın tepkisi ya da insanların tepkisi Yahudilere değil, İsrail hükümetine, Netanyahu hükümetine. Aynı tepkiyi bu Golan Tepeleri ile ilgili karar alındıktan sonra binlerce Yahudi Amerika Birleşik Devletleri'nde gösteri yaptılar. Binlerce Yahudi İsrail'de de gösteri yaptılar ve Netanyahu'yu protesto ettiler. Neden? Yani siz bizim olmayan, bizim yerleşimimiz olmayan, bizi ilgilendirmeyen Golan Tepelerini suni bir gündemle, bir de tabii bu seçim var biliyorsunuz İsrail'de Nisan ayında. Bu seçim yatırımı olarak da değerlendiriliyor. Bunu gündeme getirerek bizim huzurumuzu bozuyorsunuz ve oluşabilecek barış ortamını yok ediyorsunuz manasında. Yahudilerin de tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Nasıl ki Trump'ın seçiminde Yahudi lobisi ya da İsrail lobisi de diyebiliriz, Trump'ın seçilmesine yardımcı olmuşsa, günümüzde de Trump aldığı bu tür kararlarla Nisan ayında yapılacak İsrail'deki seçimlerde sanki Netanyahu'ya bir şekilde yardım etmek, onun önünü açma konusunda manevralar yapıyor diyebiliriz.
Evet, şimdi bir de yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber. Senato'ya, Türkiye'ye F-35'lerin verilmemesi için bir tasarı sunulduğu yönünde. S-400'ler, F-35'ler ve Patriotlar meselesi Amerika-Türkiye ilişkilerinde önemli başlıkları teşkil ediyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu tasarıyı?
Evet, yani bu tasarı aslında hani hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından sunulmuş bir tasarı. Ama yani bağlacılığı olmayan bir tasarı. Çünkü şöyle, sonuç itibariyle bir anlaşma yapılmış Türkiye ile Rusya arasında S-400'lerin alınması konusunda ve bunun peşinatı ödenmiş. Haziran sonrasında işte ilk parçalarının geleceği, işte Ekim ayı gibi de ilk teslimatın yapılacağı öngörülüyor. Diğer taraftan Türkiye 2 yıl öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Patriot füzeleri almak için talepte bulunmuş ama bu talebine hiç karşılık bulamamış. Bir ay öncesinden işte meclisten, temsilciler meclisinden bununla ilgili bir karar çıkıyor ve Patriot'la ilgili görüşmeler başlıyor. Türkiye Patriot'la ilgili görüşmeler yaparken çok ilginçtir. Yani ABD'nin sunduğu anlaşma metninde bazı maddeler var. Nedir işte bu maddelerden çok ilginç. Dün işte Senato'ya sunulan tasarıda da var. Türkiye S-400 almayacağına dair Amerika Birleşik Devletleri'ne garanti verecek. Ya şimdi böyle bir şey, bugün belki Türkiye S-400 almayabilir ama 5 yıl sonra almak isteyebilir. 10 yıl sonra almak isteyebilir. Yani bu kararla sanki Türkiye'yi tamamıyla Rusya ile bağlantısını koparıp, Rusya ile askeri teknik işbirliği bağlantısını koparıp onu bir şekilde imza altına alıp sanki ona karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı bir engelleme politikası içerisine girdiğini görüyoruz. Bir de tabii Türkiye'nin talepleri içerisinde Türkiye sadece İşte S-400'leri alsın, Patriotları alsın, bu tehditlere karşı kendini korusun istemiyor. Türkiye bu silah sanayinde gelişmek istiyor ve kendisi üretmek istiyor. Patriotlardaki durum maalesef Türkiye'nin istediği ölçüde ilerlemiyor diyebiliriz. Hem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile yapmış olduğu görüşmelerde Patriotlarla ilgili diretiyor, bir sürü engel çıkarıyor. Hem de bunun karşılığında bizim ortak olduğumuz, önemli oranda sermaye yatırdığımız F-35'lerin yapımıyla ilgili konusunda, ki ortak Türkiye satın almıyor birisinden. O yapımın, o şirketin zaten NATO üyesi olarak ortağı. Ve siz bunu sırf Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor diye Türkiye'ye vermeyelim diye bir tasarı sunuyorsun. Bu gerçekten hani dünyanın böyle cılkı çıktı dersiniz ya halk tabiriyle. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuku yerle bir eden, tamamıyla hiçbir şekilde yüzlerce yıldır oluşturulan, işte Birleşmiş Milletler'in kurulmasına öne ayaklık eden, ABD'nin tüm politikalarını terk ettiği günümüzde ben ne dersem o olur stratejiyle bütün ülkeleri dize getireceğini zannediyor. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Bu sadece Türkiye açısından değil. Bu İran açısından tehlikeli bir yaklaşım, Çin açısından tehlikeli bir yaklaşım, Rusya açısından tehlikeli bir yaklaşım. Hatta son dönemde Avrupa Birliği içinde tehlikeli bir yaklaşım. Bugün ABD Türkiye'ye S-400 almayacaksın yoksa F-35 vermeyiz diyor ama aynısını daha çok yakın dönemde Almanya'ya diyor. Ne diyor? Ona da Kuzey Akım 2'yi yapamazsın yoksa ben sana ambargo uygularım diyor. Aynısını Çin'e söylüyor. Diyor ki Kuzey Buz Denizi'nde işte o Yamal doğalgaz sahaları falan LNG sahası kuruyor Baltık bölgesinde Kuzey Buz Denizi'nde. Ona da diyor ki sen Çin'e Rusya ile eğer bu ilişkilere devam edersen ben diyor senden aldığım mallara ekonomik anlamda vergileri arttıracağım diyor. Aynı İran'a diyor. İran'a diyor ki sen Suriye'de faaliyetlerine devam eder de İsrail'i tehdit edersen ben diyor sana ambargo uygulayacağım. Yani şimdi ortada bir delil yok. Ortada uluslararası hukuka dair Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğiyle ilgili bir veri yok. Ama siz buna rağmen bir ülke olarak çıkıyorsunuz, elinizde balyoz, canınızın istediğinin kafasına vuruyorsunuz ve onu sindirmeye çalışıyorsunuz. Yani bu süreç gerçekten belli bir zaman sonra dünyayı savaşa götürebilir. Kısmi savaşlar olabilir, tüm dünyayı içine alabilecek savaşlar olabilir. ABD'nin bu vurdum duymaz tavrı tehlikeli bir süreci de bizi baş başa bırakacak bir sürece doğru götürüyor diyebiliriz Arzu Türk'ten.
Evet, şimdi bir de 31 Mart seçimleri sonrası dış ziyaretler var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'ya gidecek 2 Nisan'da.
Bu patriotlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Hı-hı. Güvenli bölge planı var. Hı-hı. Zaten bu S-400'lerle ilgili patriotlarla ilgili müzakereler seçim sonrasına bırakıldı. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri'yle. Seçim sonrasında kesin olarak iki taraf da kararını verecek. Yani Türkiye S-400'leri alacak mı almayacak mı ya da Amerika Birleşik Devletleri patriotları Türkiye'ye satmak isterken işte S-400 alamazsın şartını geri çekecek mi? Ortak üretimle ilgili ikna olacak mı? Bunlar Haziran ayına kadar bu son 2 aylık içerisinde bir karar verilecek diyebiliriz iki ülke açısından. Bir de güvenli bölge planı var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri bunu uzattıkça uzattı ve uzattıkça da fikirleri değişiyor. Önce tamamıyla çekileceğim dedi. Sonra işte Türkiye'ye 30 kilometrelik alanda bir güvenli bölge oluşturacağız dedi. Şimdi tampon bölge oluşturacağım diyor. Türkiye sınırda kalacak işte diğer alanlarda PKK, PYD ile ben devam ettireceğim diyor. İşte güneyde yeni bir güvenli bölge kuracağım. Ürdün İsrail sınırını koruyacağım diyor. Şimdi 1000 tane asker bırakacağım diyor. Hatta Avrupa Birliği ülkeleriyle bir takım NATO müttefikleriyle onları Suriye'ye çekebilmek ve yeni bir koalisyon gücü oluşturmak, işte güya koruma gücü oluşturmak amacıyla bir politika yürütmeye çalışıyor. Yani ABD durmuyor. Gün geçtikçe fikirleri değişiyor. Değiştikçe de Orta Doğu'daki o çözümsüzlük daha da çözümsüz hale geliyor ve Türkiye ile ilişkiler daha da geriliyor.
Hı hı. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti olacak. Bu ziyareti nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, şimdi tabii bugün özellikle Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ve Antalya ziyareti var. Hı hı. Bu ortak daha önceki işte bir şekilde yapılan ve rutin hale gelen işbirliği konseyi çerçevesinde bu toplantılar yapılıyor. Burada aslında son dönemde Rusya ile İdlib'de biliyorsunuz bir anlaşmazlık vardı. Eylül ayı içerisinde Soçi görüşmesinde yapılan anlaşma doğrultusunda bölgenin özellikle Rusya'yı tehdit eden alanlarda tamamıyla bölgedeki aşırı güçlerin etkisiz hale getirilmesi, silahsızlandırılması öngörülüyordu. Ama Suriye'de değişen dengeler bunu imkansız kıldı Türkiye açısından. Ve Rusya buna bağlı olarak da operasyon konusunda ısrarcı davrandı. Ama Türkiye Biliyorsunuz mülteci akını başta olmak üzere Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon da bir şekilde gündeme getirerek tüm İdlib'i kapsayan bir operasyonun mümkün olmayacağını Rusya'ya iletti. Ama son dönemde yapmış oldukları görüşmelerde kısmi bir operasyon konusunda anlaştıkları söyleyebiliriz. Ve bazen özellikle Rusya'yı tehdit eden ve silahlı bir saldırıda bulunan bölgelere kısmi olarak Rusya ile Türkiye'nin ortak operasyon yaptığını söyleyebiliriz. Ama Rusya daha fazlasını talep ediyor. Bu anlamda bir anlaşmazlık var. Bu Antalya'daki iki Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yapacağı görüşmede bunun özellikle İdlib konusunun görüşüleceğini söyleyebiliriz. Bir diğer anlamda S-400 başta olmak üzere henüz istenilen seviyede olmayan Akkuyu nükleer santrali ki istenilen seviyede ilerlemiyor. Evet. 2023 teslimatı var ilk füzyonun ama bunun yetişip yetişmeyeceği şüpheli. Bir diğer konu ise biliyorsunuz 2019 Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı. Bu çerçevede iki Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle iki ülke heyetlerinin yapmış olduğu hazırlıklara dair görüşmeler yapacağını ve 2019'da hangi etkinliklerin yapılanacağına dair bir karar vereceklerini söyleyebiliriz. Diğer anlamda da başta Karadeniz olmak üzere bu Golan Tepeleri, Suriye'deki bu güvenli bölge, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki görüşmelerin nasıl ilerlediği ile ilgili bir fikir telakkisi yapacaklarını söyleyebiliriz. Tabii ki biliyorsunuz son 2-3 yıldır Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru geliştiğini, bir ivme kazandığını biliyoruz. Bu ilişkiler daha önce ekonomik anlamda ilerliyordu ama son dönemde önce askeri anlamda, şimdi ise kültürel anlamda da hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. 8 Nisan'da da Balşoy Tiyatrosu'nda Sayın Putin'le Sayın Erdoğan Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışını yapacaklar. Türkiye'den Truva gösterisi orada yapılacak ve yine Rusya'dan da başta işte senfoni olmak üzere bir takım etkinliklerle Kültür Turizm Yılı'nın açılışı yapılacak diyebiliriz. Bu açılış dışında da iki ülke lideri dünya gündemini, iki ülkeyi ilgilendiren dünya gündemiyle ilgili görüşme yapmalarının muhtemel olacağını söylemek mümkün Arzu Türkler.
Peki bir de son bir başlık Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki Venezuela meselesi. Rusya Venezuela'dan çık tüm seçenekler masada diye tehditte bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a Venezuela'nın davetiyle oradayız. Siz önce Suriye'de çıkın, Suriye'den çıkın cevabını verdi diye haber yapmış akşam gazetesi. Evet. Nasıl değerlendireceksiniz?
Çok ilginç. Şimdi tek kutuplu dünyadan çift kutuplu dünyaya geçtik. Yani Rusya ekonomisinin de desteğiyle askeri anlamda büyük gelişme gösterdi. Ama bu gelişmeyi göstermekle birlikte Kırım'a girdi, Donbas'a girdi. Şimdi baktığınız zaman bir taraftan hani Rusya şeyi eleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyor. Suriye'den çık diyor. İşte Venezuela'ya baskı yapma diyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı eleştiriyor. İşte sen Kırım'ı diyor aldın diyor. Ondan sonra Suriye'ye girdin, Donbas'a girdin, oradan çık diyor. Ama diğer taraftan bunu diyen Amerika Birleşik Devletleri Golan'ı İsrail'e ait olduğunu, başka bir ülkeye ait olan toprağı işte İsrail'e miş gibi kabul ediyor. Yani iki ülke de aslında politikalarında uluslararası hukuk açısından çok da tutarlı davranmıyorlar. Önce onu söyleyelim. Ama Venezuela konusu gerçekten çok ilginç. Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ni çok böyle zor bir zamanda yakaladı. Yani Amerika kıtasında Venezuela gibi bir yere askeri yardım göndererek, silah göndererek, teçhizat göndererek aslında ABD'nin düşündüğü müdahale seçeneğini bir anlamda etkisiz kıldı diyebiliriz. Yani biraz önce söylediğimiz risk burada zaten. Eğer siz uluslararası hukuku ihlal ederseniz bir şekilde hani dinsizin aklından imansız gelir misali böyle şeyle karşı karşıya kaldı. Şimdi Guaido var orada Maduro'nun muhalifi ve askeri anlamda bütün seçenekler masada diye Amerika Birleşik Devletleri sık sık demeç veriyor. Şimdi Rusya'nın oraya askeri yardım göndermesi ABD'nin müdahale ihtimalini bir şekilde azalttı. Eğer böyle bir müdahale olursa sıcak çatışma çıkacak. Hatta Amerika Birleşik Devletleri oraya nükleer kapasiteye sahip uçaklar gönderdi. Yani bu şu demektir. Çok daha ileri gidersen Yani bir şekilde bunları bile kullanabilecek duruma gelebiliriz. Ha, bu daha önce Orta Doğu'da bir ateş vardı, Suriye. Daha sonra Doğu Avrupa'da bir ateş yakıldı, Ukrayna. Daha sonra gittiler Asya Pasifik'te bir ateş yakıldı, Kuzey Kore. Şimdi de Amerika'nın tam dibinde, sınırında Venezuela'da bir ateş yakıldı. Yani bu ateş herkesi bir şekilde zamanla ısıtacak, daha sonra yakacak ve bu durumdan rahatsız olacak. O anlamda eğer dünyada barış isteniyorsa demokrasiye güvenmek lazım, halka güvenmek lazım. Ben istedim oldu anlayışından hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçmesi gerekiyor. Bir diğer gelişme çok ilginç. Biraz önce Golan Tepelerinden falan bahsettik ama dün mesela İsrail Halep havaalanına bir saldırıda bulundu ve bu saldırıda da İran güçlerini vurduğunu söyledi. Yani Rusya'nın hava sahasını İsrail'e açması, bir taraftan da Golan Tepelerine ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmesi de çok ilginç. Yani uluslararası dış ilişkiler birbirine girgin, birbirine girişken ve tamamıyla birbirinden ayrı bir hal aldı.
Peki, evet, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Hafta sonu tatilinin ardından pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.